Ayrım 25.
Kitaplığın önünde. Kimi uzun geceler anımsıyorum, kış geceleri ya da pencere açıksa yaz. Açık pencere hep ıhlamur ağaçlarının kokusunu taşırdı odama. En alt katta oturan Laz kadın akşam üzerleri bahçeyi sulardı. Taze toprak kokusu gece yarılarına kadar sürerdi. Odamın tüllerinin üzerinde laleler vardı. Hafif bir esinti onları dalgalandırdığında bazen annemi düşünürdüm. Annemin bu tülleri aldığı günü hatırlardım. O günü aynı dirilikte hatırlamanın uyandırdığı sevinçle anneme duyduğum özlemin kederi birbirine karışır, içimi dalgalandırırdı. Onun ölümünden sonra bu tüller benim için başka bir anlam kazandı. Zamanla eridi tüller, büsbütün eriyip ölmeden sarıp sarmalayıp kaldırdım onları. Eski bir saten bohçanın içinde, dolaplardan birinin derin gözünde öylece duruyorlar. Kış geceleri ise mutlaka omuzlarımı ürperten bir yün hırka sırtımda ya da babamın eski bir röptüşambrı, annemin koyu bir şalı. Soğumuştur oda, perdeler sıkı sıkıya kapalıdır. Dinmiştir bütün sesler, yalnızca dipte bir damar gibi kış uğultusu. Ya uykum kaçmıştır, bir türlü yatamıyorumdur ya da yattıktan bir süre sonra uyku tutmamış, kalkmış yeniden ışığı açmış, kitaplığımın önünde dikiliyorumdur. Hiçbir şey yapmadan öylece dikiliyorumdur. Çoğu kez saatler akar giderdi kitaplığımın önünde. Hiçbir şey yapmadan, hatta okumadan, kitapları üstün körü karıştırarak ya da sırtlarını okuyarak, kimi kez elime alıp evirip çevirip yeniden yerine koyarak, kimi zaman rafları yeniden düzenleyerek kitaplığın önünde öylece saatler geçirirdim. Ortaokul lise sıralarındaki kitaplığım, üniversiteyle birlikte hem kimliğini bulmaya hem de genişlemeye, büyümeye başlamıştı. Hemen her fırsatta kitap alıyor, neredeyse bütün harçlığımı kitaplara yatırıyor, bu yüzden sık sık parasız kalıyordum. Kendime büyük, geniş bir kitaplık kuracaktım. Kitaplığım da yazmayı düşündüğüm bir kitap gibi bir sanat eseri olmalıydı. İyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış, iyi kotarılmış. Eksiksiz, özenli ve kalıcı. Sevdiğim yazarların bütün kitaplarını tamamlamaya çalışıyordum. Mevcudu tükendiği için bir türlü bulamadığım kimi eski baskılara, sahaflarda ya da eski kitapçılarda rastladığımda sevinçten deliye dönüyordum. O yıllar insanın ilgi alanlarının epey dağınık olduğu, ömür sonsuzmuş ve her şeyle ilgilenmeye yetecek bol zaman varmış gibi hemen her şeye merak saldığı yıllardır. Bu yüzden nasılsa bir gün gerekir diye, daha o konuya da sıra gelecek diye, hemen her konuda, hatta benim için çok daha özel sayılabilecek alanlarda bile kitap toplamaya başlamıştım. En son çıkan kitapları, yeni yazarları yakından izlemeye çalışıyor, o sıralar sayıları epey kalabalık olan kültür, sanat ve edebiyat dergilerinin hemen hepsine yetişmeye çalışıyordum. Kitapçı dükkanlarında geçen uzun saatler, kaldırımlardaki kitap sergileri, sahaflardaki uzun avarelikler, kimi kitapların ardı sıra çıktığım sürek avı, geçmişten geleceğe giden yol buraların içinden geçiyordu sanki. Ne yapacaksın bu kitabı diyenler, başkalarından al oku sonra geri verirsin diyenler, bu kitapların hepsini okudun mu diyenler, bari okuyup bitirdikçe bir yenisini al diyenler, kitapla ilgili aslında hep bir korkuları, bir dertleri olup da bunu açıkça adlandıramayan, çeşitli bahanelerle dile getirenler. Kitabı sevmeyen, kitaptan korkan, kitapla ilgilenmeyen, kitabın varlığını istemeyen bir toplumda ne yazık ki bir kitap dindarıydım. Kitap sevgisi, kitap tutkusu suçluluk duymadan yaşanmıyordu. Sonra kitap yasaklarına kilitlenmiş kanlı günler gördük. Mukavva kutularla, peynir tenekeleriyle, eprimiş bavullarla, eski sandıklarla tavan arasına kaldırılan ya da kömürlüklere saklanan kitaplar. Boş arsalara gömülen kitaplar. Çok güvenli olduğu düşünülen uzak akraba evlerine kaçırılan kitaplar. Sobalarda, kalorifer kazanlarında, annelerin babaların ödün vermez gözetiminde gözyaşlarıyla yakılan kitaplar. İlerleyen yıllarla birlikte o evden bu eve taşınırken binbir çeşit duyguyla ve özenle paketlenen kitaplar. Özel günler, özel anılar, özel imzalar taşıyan kitaplar. Ödünç verip de geri alamadığınız ama anısını hep sakladığınız kitaplar. Bazen yalnızca adı uğruna ya da kapağı uğruna alınmış kitaplar. Bütün bu kitapları neredeyse bir ayine benzer biçimde kitaplarımın listesini tuttuğum bir büyük deftere kaydediyor, içine adımı aldığım tarihi ve yeri yazıyor, sonra büyük bir ciddiyetle kitaplığıma yerleştiriyordum. Kitaplığım büyüyordu. Onunla gurur duymaya başlamıştım. Herkes yattıktan sonra gecenin yalnızlık dolu ileri saatlerinde o kitaplığın önünde geçirdiğim neredeyse huşu dolu zamanlar galiba bir çeşit mutluluk, bir çeşit huzurdu benim için. Kitaplığım odamda kendim ve gizli dinim için yarattığım bir ayin köşesiydi ve onun önünde kendimden geçmişçesine uzun uzun dururken derin bir güven duyuyordum. Seyrederdim kitapları, böyle gecelerde okumaktan çok seyrederdim. Bir tutkuydu bu, bütün dünyayı alıyordu bu kitaplar, işlerinde her yer, her çağ vardı. Bütün şehirler, bütün ülkeler, bütün zamanlar, odama sığıyordu koca bir dünya. Bir gün ölürsem eski Mısır krallarını değerli eşyalarıyla gömdükleri gibi beni de kitaplarımla birlikte gömsünler istiyordum. Sık sık uzun ve boş zamanlar geçiriyordum kitaplığımın önünde. Sonra kendime kızıyordum. Boş boş geçirdiğim şu vakitleri hiç olmazsa içlerinden birini okumaya ayırsaydım diye. Sabahlara kadar kitap okuduğum zamanlar da olmuştu elbet ama ben asıl o yüzlerce kitap içinden birini bile seçmeden bir ona bir diğerine saldırıp sonra hiçbirini okuyamadan bitkin düşerek yattığım geceleri anlıyorum. Öyle büyük bir açlık, öyle derin bir iştahtı ki bu, böyle zamanlarda hiçbiri tek başına bu iştahı gideremez, bu açlığı dindiremezdi. Ben de böyle zamanlarda hepsiyle birden kimine dokunarak, kimine bakarak, kimini karıştırarak bir toplu ayin yaşıyordum. Uzun kararsızlıklar sonunda işlerinden birini bile o gece, o saat için seçemeden yorgun düşüp yatıyordum. Okumaktan çok okuma düşünün yerini tuttuğu gecelerdi bunlar. Kitaplar elinin altında dururken onların hayalini kurmaktı. Hayatımızdaki ertelemelere ya da kararsızlıklara benziyordu belki bu da. Çok fazla büyütmemek gerek. Hiçbir kitaplığın hiçbir ömre yetmediğini ben de görüyordum tabii. İnsanlar aldıkları kitapların hepsini okuyamayacaklarını kendileri de bilirler. Ama ömürlerinin gene de böyle bir olanağı sunabileceğini düşünmek isterler. Yoksa ben de biliyordum bunca kitabın bir ömre sığmayacağını. Siz daha kitaplığınızın bir yerindeyken ölüp gideceğinizi. Hiçbir gerçek kitaplık ömre sığmaz elbet. Ama asıl güzel olan da hangi kitaba ne zaman sıra geleceğini bilmemenizdir. Hatta sıra gelip gelmeyeceğini bile bilmemenizdir. Bu kendimizle oynadığımız bir oyundur. Bir de kitaplığınızla. Bir tarihte almış olduğunuz bir kitaba ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilemezsiniz. Yollarınızın ne zaman kesişeceğini, ona sıranın ne zaman geleceğini, İş olsun diye aldığınız bir kitabın birdenbire bir başucu kitabı oluvereceğini ya da hemen okurum diye büyük bir heyecanla aldığınız kitabın haftalarca sürüneceğini, üstelik kitap almanın duru durağı yoktur, sürer, kendini sürdürür, meraklarınız değişir, ilgi alanlarınız değişir, tutkularınız değişir, gereksinimleriniz çeşitlenir, yepyeni ilgi alanları, yepyeni meraklar edinirsiniz, yeni yazarlar keşfedersiniz, yaşayan ya da ölü yeni yazarlar. Hiç okumadan vazgeçtiğiniz, birine verdiğiniz ya da daha küçük bir eve taşınırken gözünüzü karartıp sahaflara sattığınız kitaplar olur. Bundan ötürü daha sonra pişmanlık duyduğunuz kitaplar olur. Bir ara şunu bir okuyayım dediğiniz kitaba bir de bakarsınız ki 10 yıl sonra sıra gelmiş. Oysa sizin için daha dün gibidir. O kitaba bakarken kurduğunuz bu cümlenin üzerinden sanki daha birkaç ay geçmiştir. Zamanı kitaplarla ölçmeye kalkışmayın, üzücüdür. Keder uyandırır insanda. Ya da kimi kitapların ilk sayfasını aldığınız tarih yazmışsınızdır. O tarih sizi bir yıldırım gibi çarpar. Tarihli kitaplar yılların nasıl geçtiği konusunda tuhaf bir rasathanedir. Anıların gökyüzüne ve geleceğin gökyüzüne bakan bir rasathane. Kimi kez o kitabı aldığınız günü, aldığınız dükkanı, hatta o gün üzerinize giydiklerinizi birdenbire hatırlayıverir, şaşırırsınız. Bunca şeyi acımasızca silen bellek, bunları niye saklamıştır, hiçbir anlam veremezsiniz. Kimi kitapları ise okuduğunuzu bile unutmuşsunuzdur. Kitaplığınızı karıştırırken elinize geçen kitaba farklı bir şaşkınlıkla bakarsınız. Kimi satırların altını kurşun kalemle ve özenle çizmişsinizdir. Sayfa kenarlarına işaretler koymuşsunuzdur. Oysa kitaptan hiçbir şey hatırlamadığınızı fark eder, dehşete kapılırsınız. Eğer altı çizili o satırlar olmasa okumamış olduğunuza yemin bile edebilirdiniz. Kim bilir ne zaman, hangi duygular eşliğinde okuyup geçmişsinizdir. Kitaplar bu yanıyla da hayata benzer. Yalnızca içerdikleriyle değil, hayatımızdaki varlıklarıyla da bizi hayat ve ölüm konusunda uyarır, düşünmeye çağırır. İçinizde her zaman bir kez daha okuma özlemi duyduğunuz kitaplar için zaman kollamaya çalışırsınız. Onlarla yeniden aşk tazelemek istersiniz. Zamanında okumamış olduğunuzu fark ettiğiniz kitapları sıraya koyar, bu kez olsun fazla vakit geçirmeden okumaya niyetlenirsiniz. Ya da zamanında üstün körü okuduğunuz için tadına varamadığınızı düşündüğünüz bazı kitaplara hakkını vermek için yeniden dönmek ve onu şimdiki gözlerle okumak istersiniz. En çok da bir gün hepsini birden arka arkaya okumayı düşündüğünüz klasikler için gün beğenmeye çalışırsınız. Hep araya başka kitaplar, başka programlar girer. Tıpkı hayat gibi. Ne ekonomi politik konusunda sandığınız kadar uzman kesilirsiniz, ne bilmem kaç cilt okumayı göze aldığınız Roma İmparatorluğu tarihi hakkında. Marx'ın, Engels'in daha ortalarına varmadan soluğunuz kesilmiştir. Hiçbir zaman Tolstoy'ları tamamlayamazsınız. Odisye ile İlyada kaç kez yarım kalmıştır. Bütün özelliklerini, huylarını bildiğiniz Oblomov sizin için hala Rusya'daki uzak amcadır. Bir türlü tanışamazsınız onunla. Althusser'in de, Poulantzas'ın da, Lacan'ın da, Foucault'un da, Gramsci'nin de ve göz koyduğunuz bütün o diğerlerinin de düşlediğiniz kadar künhüne varamazsınız. Ne eski yazı okuma merakınızı karşılayabilirsiniz, ne İslam klasiklerini umduğunuz sıra gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel, toplumsal ve iktisadi gelişimi konusunda yazılmış onca araştırma, inceleme, pamukçuklar gibi avucunuzun içinde dağılıverir. Sinema, tiyatro, resim ve müzik adamları üzerine okumayı düşündüğünüz biyografilerde, felsefe tarihleri de bir süre sonra bir gün yeniden bu konuya dönmek üzere yerini başka kitaplara bırakır. Edebiyatımızın nice unutulmuş adının eski kitapçıların tozlu raflarında bulup çıkardığınız sararmış kitaplarına da sizin sandığınız kadar kolay sıra gelmez. Bütün bunlara karşın o dünyalar kitaplarla birlikte evinizden içeri girer ve sizinle yaşamaya başlar. Onlara baktıkça onların vaat ettiği yolculuklar içinizi kamaştırır. Bir gün, bir gün, bir gün. İlginç bir okuma programı oluşturmuştum o sıra. Henry Troya'nın Dostoyevski üzerine yazdığı o tok, kalın inceleme kitabını elime almış, bir yandan Troya'yı, bir yandan da tarih sırasına göre Dostoyevski'nin yazdıklarını okuyor, kitabın sıralamasını izliyordum ki 12 Eylül geldi. Üstelik yazmakta olduğum bu kitaba yeni başlamıştım. Birbirinin içinden geçen ve benim adına masal dediğim tuhaf hikayelerden oluşacaktı. İlk hikaye politik bir ödeşme üzerine kurulu olacak, toplumsal dönemeçteki bir hesaplaşmayla da bir anlamda 12 Eylül'ü haber verecekti. O zamanlar öyleydi. Toplumcu yazarların olacakları önceden söylemiş olmasının prim yapan bir yanı vardı. Birçok yazar, ben 12 Mart'ı önceden bilmiştim, 27 Mayıs'ı hazırlayan koşullara dikkat çekmiştim diyerek puan toplamaya çalışıyor, uzak görüşlülüğüne alkış bekliyordu. Benim kuşağıma da 12 Eylül kalmıştı. Her zamanki gibi epey ağırdan almış olmalıyım ki benim haber vermeme kalmadan 12 Eylül bütün şiddetiyle geldi. Daha ilk hikayenin ortalarındaydım. Sonra bu kitap 10 yılı aşkın bir süreye yayıldı. Ben ağır sarsıntılar geçirdim. Hayatımızda ve kafamızda birçok şey değişti. Kitap parçalana parçalana ilerliyor, dağılmış bütünlüğünü kurmak için her seferinde kendine yeni bir biçim ararken yeniden dağılıyordu. 12 Eylül, kitabımı da hayatımız gibi ikiye bölmüştü adeta. Kitabın kendi serüveni tuhaf bir biçimde hayatıma benzemeye başladı. Bir parçalanma masalına dönüştü. Bir geçiş toplumunda ağır kimlik bunalımlarının, derin yarılmaların, toplumsal arayışların, günübirlik şiddetin ve ölüm korkusunun kol gezdiği, baskının, işkencenin içinden geçerek ayakta durmaya çalışan yüzlerce kez sınanmış dayanıklarıyla kendilerine bir dünya, bir hayat kurmaya çalışanların sesini yankılayan bir kitap olmaya başladı. Üzerinden geçen yıllarla birlikte dalgalana dalgalana, parçalana parçalana ilerleyen belirsiz bir karanlığa gömülüp kayboldu gitti. Şimdi artık onu hiçbir zaman bitiremeyeceğimi biliyorum. Belki de çoktan bitti, ben uzatıyorum. Bitirmeye kalkışsam da başka bir kitap olacak. Kendi zamanını yaşayamadığı için kaybolmaya direnen bu kitap. Bir poker eliydi bu, kartlar dağıtılmıştı. Bir kere de oynamak gerekiyordu, ben uzattım. Bu kitabı yazarken elimde şu kartlar vardı. İki siyah as, iki siyah sekizli ve karo valesi. Belki bir başkası bu elle daha iyi oynardı, kim bilir. Daha geçen ay Troya'nın kitabını önüme çekmiş, 12 Eylül'le birlikte yarım kalmış şu Dostoyevski serüvenine yeniden girişsem mi diye düşünüyor, bu iş için kendime takvim beğenmeye çalışıyordum. Bu programı yeniden uygulamak ne zamandır düşündüğüm bir şeydi. Şimdi biliyorum ki artık bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Hayatımdaki yarım kalmış şeylerden biri de bu olacak. Hayatımda ne çok şey yarım kalmış olacak böylelikle. Bu bana çok yakışıyor ama bu kadar erken beklemiyordum. Bu hafta başı en fazla 3 aylık ömrüm kaldığını öğrendim. Ne tuhaf, verem edebiyatı dedikleri kitaplarda da bu cümle böyle kuruluyordur. Başka yolu yok ki. Yazı insanı kendi ömrüne bile böyle yabancılaştırıyor işte. Seziyordum, bir biçimde hayatımda kötü bir şeylerin olacağını, sağlığımın gün günden bozulduğu, giderek daha fazla içe kapandığım günlerde seziyordum. Gördüğüm kimi rüyaların sonradan çıkması gibi bir duyguydu bu. Yine de biraz kendime nazlanma, kendime acıma olanağı diye bakıyordum son zamanlardaki baş ağrılarıma, göz kararmalarıma, yorgunluk nöbetlerime. Sonuçta birkaç ilaç, biraz vitamin kürü, biraz dinlenme ve benzeri şeylerle geçip gidecek, içimdeki ön sezi de dramatik duyarlılığıma uygun düşen gündelik bir elem duygusu olarak kalacaktı. Oysa öyle olmadı. Sahiden öleceğimi öğrendim. Röntgenler, tahliller, bir kez daha röntgenler, tahliller sonucunda geçen sabah doktor ilkin sesini temizleme, yüzünü toplama gibi kendi içinde epey zor olduğu belli olan yorucu ve uzun bir başlangıçtan sonra yaptığı kısa bir konuşmanın sonunda en fazla 3 aylık ömrüm kaldığını söyledi. İnanmadım. Bu cümle olmamıştı. Bu repliğin değişmesi gerekiyordu. Hikaye böyle bitemezdi. Kötü bir çözümdü bu. Kahraman içinde kötü bir sondu. Doktorda geçen bu sahnenin yeni baştan yazılması gerekiyordu. Oysa saat işliyordu. Doktorun penceresinden görünen karşı dairelerden birinde bir temizlikçi kadın cam siliyordu. Yoldan geçen arabaların gürültüsü duyuluyordu. Doktor bana bakmamaya çalışarak beni denetliyordu. İlkin tamamıyla boşalıp hissizleşen aklımdan neden sonra aralarında hiçbir ilginin bulunmadığı binlerce şey büyük bir hızla geçmeye başladı. İnsan böyle bir anda aklından dünyanın keşfedilmiş veya keşfedilmemiş en soylu duygularının, en gizemli düşüncelerin geçeceğini sanır. Hayır, öyle olmadı. Dramatik anlamda bu kadar güçlü bir ana hiç yakışmayacak derecede sıradan, ilgisiz, önemsiz hatta niteliksiz bir sürü ayrıntı beni sersemletecek kadar hızla geçmeye başladı kafamın içinden. Öleceğini bilmek nasıl bir duygu diye sorulacak olsa bilmiyorum derim. Sahiden bilmiyorum. Dipte kalın bir damara benzeyen ince bir sızı. Aklıma en fazla bu benzetme geliyor. Başkalarına bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama benim için sahiden bu. İnce bir sızı. Doktordan çıktıktan sonra amaçsız bir biçimde uzun uzun yürüdüm. Kendimi çok yorgun, çok bitkin hissetmeme rağmen yürüdüm. Tek isteğim yolda herhangi bir tanıdığa rastlamamaktı. Zayıf da olsa, cılız da olsa küçük bir umut olarak beliren Avrupa'ya gitmeyecek, ışın tedavisini de kabul etmeyecektim. Kesin kararımı daha o an vermiştim. Zorlama yollarla kaçınılmaz sonu geciktirmeye hiç niyetim yoktu. Ötenazi istiyordum aslında. Mümkün olsaydı daha doktor konuşmasını bitirdiği anda bunu ondan isteyebilirdim. Bir yudum siyanür. Hemen o an. Fazladan bir tek saate bile ihtiyacım yoktu aslında. Ne son bir defa birini görmenin bir anlamı var, ne de bir yerlere, bir şeylere uzun uzun bakarak vedalaşmanın. Yitirilmiş bir gelecek hayal gücümü elimden almıştı. Artık tek bir satır bile yazamayacağımı biliyordum. O 3 aya ilişkin köklü hiçbir hayal kuramayacağımı da. Ölüm bile somut bir gerçeklik olduğu zaman değil, hayal edilebilir bir şey olduğunda derinlik kazanıyor. Benim de kötü bir sırrım vardı şimdi. Kime söylesem büyük bir ifşaat olacaktı. Doktor ben söylemeden kimseye söylemeyeceğine dair söz verdi bana. İlkin kendimi, sonra başkalarını hazırlamalıydım. Ve her zaman olduğu gibi zamanlamalar önemliydi. Kötü bir şakayla karşı karşıya hissediyordum kendimi. Sanki doktor nasıl da korkuttum sizi değil mi diye yaptığı çiğ şakayı arsız arsız gülerek örtmeye çalışacaktı. Oysa karşımda ifadesini boşaltmaya çalıştığı duvar gibi bir yüzle bana bakıyor, üzüntüsünü gizlemeye, olayın dramatik etkisini zayıflatmaya, yazgımı olağanlaştırmaya çalışıyordu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Doktorun dediği gibi son günlerinizi dilediğiniz gibi geçirin. Nasıl geçirecektim ki? Dilediğim gibi bir hayat bile değildi hayatım aslında. Son birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay hangi boşluklarına yanıt verebilirdi ki böyle hayatın? Verili zamandan hiçbir şey dileyemiyordu insan. Gelecek umudu taşımayan hiçbir zaman parçasının içi sahiden doldurulamazdı. Kendimi tanıyordum. Belli ki ben de bir şey dilemeyecektim. Zannederim bu durumda olan birçok yazar ölmeden önce yarım bırakmak istemediği yapıtını ya da yapıtlarını tamamlamaya kalkışır. Oysa ben böyle bir şeye hiç kalkışmayacaktım. Ölümün gerçeğiyle birlikte ansızın hayatıma tuhaf bir gerçeklik duygusu girdi. Yaşarken, hayattayken sahip olmadığım ölçüde katı bir gerçeklik duygusu. Öleceğimi bilmek, hayata ait bütün yanılsamaları da elimden aldı. Dünya canımı yakmıyordu artık. Anlaşılan dünyayla yumuşak bir vedalaşma olacaktı benimki. Dünyanın anlamı gitti, yazı anlamını yitirdi. Demek istemiyorum, onların nasıl birer anlam olduklarını biliyordum elbet ama bu anlamlar benden bağımsızlaştılar. Neredeyse anlam sözcüğünün bile yer almadığı bir sözcüğün diline, dünyasına geçtim.